Ayrım 17.
Ancak 19. yüzyıldan bu yana gelişen sosyal-ekonomik koşullar, liberal devletin ekonomik hayata sosyal amaçlarla müdahalelerini zorunlu kılmış ve bu müdahaleler her zaman ufak bir azınlığın çıkarlarını korumak için yapılmamıştır. Devlet, liberal ekonominin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bazı durumlardan zarar gören geniş bir kitleyi korumak, onlara yardım etmek için harekete geçmek zorunda bırakılmıştır. Bu durum, liberal ekonominin öngördüğü devlet anlayışının, gelişen ekonomik sosyal koşulların yarattığı yeni ihtiyaçlara cevap veremediğini, devletin görevinin ne olduğunun yeni baştan saptanması, değerlendirilmesi ve tamamlanması gerektiğini de ortaya koymuştur. Bilindiği gibi 19. yüzyıldan bu yana liberal ekonominin uygulandığı toplumlarda çok önemli sonuçlar yaratan ekonomik sosyal gelişmeler olmuş, yepyeni, öngörülmemiş durumlar ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin gelişmesi yeni ekonomik koşullar yaratmış ve toplumların sosyal ekonomik yapısının esaslı biçimde değişmesine yol açmıştır. Kapitalizmin gelişmesiyle birey ekonomik düzen içinde ekonomik birim olmaktan çıkmıştır. Bireyin yerini bundan böyle büyük şirketler, karteller, tröstler, bankalar ve sendikalar almıştır. Buna paralel olarak da liberal ekonominin temel direği olan serbest rekabet ilkesi artık işlemez olmuş, serbest rekabet ortamından tekerler ortamına geçilmiştir. Bu gelişmede sonuçta tüketicilerin yani toplumun aleyhine bir durum yaratmıştır. Serbest rekabet ilkesi uygulanamadığına göre tüketicilerin çıkarlarının kendiliğinden korunması söz konusu değildir artık. Tekelci kapitalizm pazarlama olanaklarını dilediğince kullanabilmiştir. Bu gelişme karşısında tüketiciler devletin kendi çıkarlarını korumak üzere ekonomik hayata müdahalede bulunmasını, fiyatları kontrol etmesini ve sanayi alanındaki işletmeler arası anlaşmaları denetlemesini istemişlerdir. Bu gelişmeye paralel olarak tekelci kapitalist düzende ekonomik krizler daha sert, daha etkili biçimde oluşmuştur. Bu krizler işletmeler düzeyinde iflaslara, iş alanında işsizliğe, tüketiciler düzeyinde ise açlık ve yoksulluğa sebep olmuştur. Bu krizler liberal ekonomi düzeninin kendiliğinden gerçekleşeceğine inandığı ekonomik uyum ve dengenin çok çabuk bozulabileceğini göstermiştir. Her ne kadar bozulan denge yeniden kurulmuşsa da arada geçen zaman içinde insanların yoksulluk içinde aç ve işsiz acı çektikleri bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal alandaki gelişmeler de özellikle emekçilerin başlattıkları mücadeleler, liberal devlet fonksiyonlarının yeni sosyal sınıfların özellikle gelişen emekçi sınıfının ihtiyaç ve çıkarlarına cevap verecek biçimde yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gereğini ortaya koymuştur. Siyasal haklardan yararlanma olanağı genişletildikçe emekçiler siyasal alanda ağırlıklarını koyarak iktidarlardan içinde bulundukları kötü ekonomik ve sosyal koşulların düzeltilmesini istemeye, iş ve çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi için baskı yapmaya başlamışlardır. Öte yandan iş ilişkileri liberal ekonominin öngördüğü ilkelerden uzaklaşmış münferit emekçi, yerini örgütlenmiş emekçi sınıfına bırakmıştır. Hafta tatili, ücretli tatil, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar, belirli iş süresi, toplu sözleşme, asgari ücret gibi sorunlar emekçi sınıfının üzerinde durduğu, mücadele verdiği sorunlar olmuştur. Çeşitli ülkelerde emekçilerin çıkarlarını korumak için yapılan münferit yasalar bu mücadelelerin somut birer sonucudur. Sosyal ekonomik koşullardaki gelişme ve değişmeye liberal devlet düzeni kolayca ayak uyduramamakla birlikte toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak daha büyük çalkantıları ve daha radikal değişiklikleri önleyecek önlemler almak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda özgürlüklerin kullanılmasına seyirci kalan jandarma devlet yerini sosyal yardım devletine bırakmıştır. Sosyal yardım devleti eğitim sorununa eğilecek, parasız eğitim yapan kurumlar kuracak, toplum sağlığının korunması için önlemler getirecek, hastaneler, okullar açacak, yollar yaptıracaktır. Ne var ki sosyal yardım devleti 20. yüzyılın başından bu yana çözüm bekleyen ekonomik sosyal sorunlara tam bir çözüm de getirememiştir. Artık devletin sadece yardım etmekle yetinemeyeceği, yasal eşitlik ilkesinin fiili eşitlikle tamamlanması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Özel mülkiyetin kutsal ve dokunulmaz bir hak olmadığı, zenginliklerin ve ulusal gelir dağılımının adil yapılmadığı kabul edilmiştir. Verginin sosyopolitik bir niteliği olduğu düşüncesi yavaş yavaş kamuoyunu etkilemiştir. Siyasal demokrasinin ekonomik sosyal demokrasiyle tamamlanması gerektiği, devletin eşitlik ve özgürlük ilkesine yeni bir anlam vermesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İki dünya savaşı arasında devletin sosyal ekonomik olaylar karşısında kararsız kaldığı ve harekete geçtiği zaman da mütereddit ve çelişkiler içinde davrandığı görülmüştür. devlet değişen koşullara kolay kolay ayak uydurmamış, yeni bir yapılaşmaya gidememiştir. Bu dönemde liberal devlet sosyal ekonomik gelişmeleri geriden izlemiştir. Emekçi sınıfının mücadele ve baskısıyla hemen müdahaleyi gerektiren acil durumlar karşısında devlet çalışma şartlarını düzenlemek, fiyat ve kazançları denetlemek, büyük kazançları vergilendirmek, işsizlere iş bulmak üzere harekete geçmek zorunda kalmıştır. Fakat bu girişimler yarım ve yetersiz önlemler olmaktan öteye gidememiştir. Ekonomik sosyal sorunları tamamen ampirik biçimde ele alan siyasal iktidarların bu alanlarda getirdikleri çözümler, yaptıkları müdahaleler, aldıkları önlemler belirli bir programdan, plandan yoksun olarak yapılmıştır. Bunlar aynı zamanda arizi ve istisnai bir karakter de taşımıştır. Arizidir çünkü önceden düşünülmüş, planlanmış değildir. Çözüm isteyen sorunlar ortaya çıktıkça teker teker çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu sorunlara bir çözüm getirmek için de ancak bunların tehlikeli boyutlarda ortaya çıkmaları beklenmiştir. Devlet bu sorunları önleyici bir ön tedbir alma yoluna gitmediği gibi sonradan alınan önlemler de hastalığı önleyici ve tedavi edici değil fakat hastalığın dış belirtilerini giderici nitelik taşımıştır. Bu müdahaleler aynı zamanda istisnai karakter taşımıştır çünkü özel teşebbüsün ekonomik dengeyi sağlamakta yetersiz kaldığı zaman yapılan müdahaleler biçiminde ortaya çıkmıştır. Ampirik olmuştur, yapılan müdahalelerin beklenen, umulan sonuçları doğurmadığı görülünce yeni ve değişik müdahaleler yoluna gidilmiştir. Geçici önlemler niteliğinde olan zamanı ve koşullara göre yapılan bu müdahaleler önceden düşünülmüş, tartışılmış bir politikanın sonucu değildi. Günün koşullarına ve zorunluluklarına, baskılara göre ve çoğu zamanda alelacele yapılan müdahalelerdir. İkinci Dünya Savaşı, devletlerin sosyal eğilimlerini belirlemelerine olanak sağlamıştır. İki savaş arasındaki kararsız tutumları bundan böyle son bulmuş, bir yandan yeni ekonomik koşullara uyan, öte yandan toplulukların sosyal isteklerine cevap veren bir politika izledikleri görülmüş ve devletlerin savaş öncesinde gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçlar aşılmıştır. Bu değişikliğe neden olan bazı gelişmeler olmuştur. Şöyle ki, savaş süresince zorunlu olarak uygulanan güdümlü ekonomi sistemi bazı gerçekleri ortaya koymuştur. Devletin bazı koşullarda tam çalışmayı gerçekleştirebileceğini, ülkenin doğal kaynaklarından ve insan gücünden tam ve hızlı bir yararlanmayı sağlayabileceğini göstermiştir. Güdümlü ekonomi sistemiyle bir toplumun atıl kalmış üretim güçlerinin belirli bir amaca yöneltilmesi halinde modern toplumun müthiş bir üretim gücüne sahip olabileceği ortaya çıkmıştır. Toplumlarda tüm üretim güçlerinin ulusal savunma hizmetine girmesi, devletin ekonomik kumanda manivelalarını ele alması sonucunu doğurmuştur. Savaş sonrasında da savaşın yarattığı sıkıntıları ve olumsuz sonuçlarını gidermek için girişilen faaliyetler, devletlerin sürekli ve zincirleme tedbirler almasını, ekonomik hayata sürekli düzenli müdahale zorunluluğunu doğurmuştur. Savaş sonrasında liberalizm biçimi altında kapitalist ekonomi sisteminin devrini doldurmuş bir sistem olduğuna ve yerini yeni ihtiyaçlara cevap verecek bir düzene bırakması gerektiğine inanılmıştır. Öte yandan savaş toplumların sosyal düzen ve hayatlarında pek çok şeyi değiştirmiştir. Savaş sonrasının toplum yapısı zorunlu olarak eskisinden değişik olacaktır. Bu yapı çalışan sınıfların da etkisiyle yeni sosyal isteklere cevap verebilecek nitelikte bir yapı olacaktır. İki savaş arası dönemde olduğu gibi bir yanda büyük kitlelerin açlık ve yoksulluk içinde yaşamalarını artık kimsenin hoş karşılamayacağı, üretim bolluğu ve tüketim darlığı çelişkisine kimsenin göz yummayacağı anlaşılmıştır. Ekonomik yönden güçsüz yoksul kitlelerin yeni bir sosyal ekonomik düzen isteklerinin haklı ve doğal bir istek olarak kabul edilmesi zorunlu olmuştur. Bu anlayış değişikliğine paralel olarak savaş sonrasında yıkılmış, yakılmış ülkelerin onarımının da ancak devlet eliyle ve olanaklarıyla yapılabileceği gerçeği açıkça görülmüş ve kabul edilmiştir. Savaş sonrasının devleti ancak savaş sonrası toplumlarının sosyal ekonomik ihtiyaç ve koşullarına uygun yapıda bir devlet olabilirdi. Bu devletin temel amacı barış ekonomisi içinde toplumda sosyal refah ve ekonomik gelişmeyi sağlamak olacaktı. Bunun taşıdığı anlam ise çok önemliydi. Bu devlet ülkenin tüm üretim kaynaklarının maddi ve insan kaynaklarının en rasyonel biçimde idaresini sağlayacaktı. Bu devlet toplumdaki tüm kişilerin maddi ve fikri ihtiyaçlarını en geniş ölçüde tatmin edecekti ve onlara en iyi, en ileri bir hayat düzeyi verecekti. Sosyal refah ve gelişmeyi sağlayacak olan bu devletin hedefine ulaşabilmesi için her şeyden önce insanları yoksulluktan kurtarması gerekiyordu. Bunun için herkese insan onuruna yaraşır hayat sürebilmesi için gerekli ve yeterli olanakları sağlaması zorunluluğu vardı. Devletin bu yeni görev ve amacını daha savaş yıllarında 6 Ocak 1941'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt yazılışı FRANKLIN ROOSEVELT Kongre'ye sunduğu mesajında açıkça belirtmişti. İnsanların yoksulluktan kurtulmaları sosyal refahın ilk ve temel şartı sayılıyordu. Daha sonraki yıllarda liberal kapitalist ekonomi içinde yer alan devletlerin bu yönde önemli gelişmeler, ilerlemeler kaydettikleri ve örneğin üretici güçlerden azami randıman sağlamak için koordinasyon, planlama, ekonomik ve mali tedbirler alma yoluna gittikleri görülmektedir. Bu doğrultuda İngiltere'de önemli bir gelişme dikkati çeker. İngiltere'de Beaverty, yazılışı BEVERIDGE Planı diye adlandırılan plan bu alanda ilk örnek olabilir. Hükümetin isteğiyle Beaverty tarafından hazırlanıp Aralık 1943'te yayınlanan raporda toplumda önlenmesi gereken felaketler, bunların nedenleri, çareleri ve kurulması gerekli kurumlar açıklanıyordu. Beaverty planının amacının yoksulluktan kurtulma ve sosyal güvenlik olduğunu söyler. Beaverty'ye göre yoksulluk insanlık için son derece utanç verici bir olaydır. Savaştan 1939'dan önce yoksulluk önlenebilirdi. Önlenememiş olmasının tek nedeni ise yoksulluğu ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaktan kaçınılmış olmasıdır. Savaş yoksulluğu artırmıştır. Fakat Beaverty'ye göre önüne geçilmez ve her halükarda katlanılması gereken bir felaket de değildir. Yoksulluğa son verilebilir. Bunun için yoksulluğun nedenleri ve çareleri üzerine eğilmek gerekir. Yoksulluktan kurtulma ihtiyaçtan kurtulmadır. İhtiyaçtan yani yoksulluktan kurtulma ne demektir? İhtiyaç ya da yoksulluk sağlıklı bir hayat için gerekli yaşam araçlarının yokluğudur. Yoksulluğun ihtiyacın nedenleri üzerine eğilen Beaverty bu konuda 3 neden ileri sürer. Bir defa ihtiyaç örneğin işsizlik gibi bir nedenle bir süre için gelirin kesilmesi sonucu doğar. Bunun çaresi ise toplumda tam çalışmayı sağlamaktır. Tam çalışma ile yani herkese sürekli ve yeterli gelir sağlamakla bir süre için gelirin kesilmesi ve gelir yokluğu sonucu doğan yoksulluk önlenebilecektir. İhtiyacın yoksulluğu doğuran ikinci neden gelirin yetersizliğidir ki bu da çok çocuklu kalabalık ailelerde sefalete yol açar. Bunu önlemenin çaresi de yeterli gelir sağlamaktır. Yoksulluğu ihtiyacı doğuran üçüncü neden de Beaverty'ye göre kaza, hastalık gibi nedenlerle gelirin kaybolmasıdır. Bunun da çaresi ulusal sigorta sisteminin kurulmasıdır. İhtiyaç geçici olabilir. Ne var ki gerekli müdahaleler zamanında ve yerinde yapılmazsa ihtiyaç sürekli, kalıcı, kronik bir durum halini alabilir. Yine Beaverty planına göre toplumda önlenmesi gereken felaketlerden biri de doğumların azalması yani genç neslin azalması, yaşlı neslin artmasıdır. Bunu önlemek için de ananın ve çocuğun korunması zorunludur. Topluma tehdit eden felaketlerden bir diğeri de kamu sağlığının kötü durumudur. Bu kötü durumu önlemenin yolu da çalışanların korunması ve bu yönde önlemlerin alınmasıdır. Beaverty'nin amacı ihtiyacı, yoksulluğu bir süre için önlemek değil fakat tamamen ortadan kaldırmak, yok etmektir. Bunun için de yeni bir düzeni sosyal güvenlik rejimini önerir. Savaş sonrasında liberal devlet yeni görevler yüklenerek yeni bir döneme girecektir. Devletin bu dönemde giriştiği faaliyetler, ekonomik hayata yaptığı müdahaleler, savaş öncesi liberal devlet anlayışıyla bağdaşmayacak faaliyetler ve müdahalelerdir. Örneğin 1929'da İngiliz Maliye Bakanı Avam Kamarası önünde devletin hiçbir biçimde sürekli olarak kişilere iş bulma görevi olmadığını söylerken 1944'te İngiliz hükümetinin yayınladığı Beyaz Kitap'ta devletin esas görevlerinden birinin işi yüksek ve dengeli düzeyde tutmak olduğu açıklanacaktır. Devletin amaç ve görevlerinde devrim diye adlandırılabilecek derin değişiklik olmuştur. Devlet sosyal ekonomik alanda yeni ve büyük sorumluluklar, görevler yüklenmiştir. Savaş sonrası devleti insanlara daha iyi bir yaşam ve daha büyük bir refah ve gelişme sağlama hedefine yönelmiştir. Devletin bu hedefi gerçekleştirebilmek için sosyal ekonomik hayattaki rolünü kısaca açıklamaya çalışalım. Çağdaş sosyal devletin toplumun sosyal ihtiyaçlarını en mükemmel, en iyi biçimde karşılama görevini yüklendiği görülür. Her şeyden önce devlet ulusun varlığına ve gelişmesine sıkı sıkıya bağlı olarak ihtiyaçları karşılamakla yükümlüdür. Bu ihtiyaçlar kamu hizmetleriyle karşılanacaktır. Devletin toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren kamu hizmetlerinden ilki hiç şüphesiz eskiden olduğu gibi toplumda düzeni, iç ve dış güvenliği sağlamak olacaktır. Düzen, iç ve dış güvenlik bir ülkede yaşayan kişilerce kamu çıkarına uygun olarak yapacakları tüm faaliyetlerin, özellikle ekonomik, kültürel, sosyal faaliyetlerin yapılabilmesi için varlığı zorunlu temel koşullardır. Düzeni, iç ve dış güvenliği sağlayan kamu hizmetleriyle devlet, toplum hayatının sürekliliğini ve işlerliğini sağlayacaktır. İçte ve dışa karşı düzen ve güvenliği sağlayacak ordu, polis, adalet örgütleri ve kamu yönetimini kapsayan bu hizmetler, tüm devlet sistemlerinde siyasal iktidarların gerçekleştirmek zorunda oldukları hizmetlerdir. Bu hizmetlerin yanı sıra sosyal devletin toplumda sosyal ihtiyaçları karşılamak için gerçekleştireceği kamu hizmetlerinin bir kısmı da toplumda sağlığın korunması, sosyal güvenlik ve sosyal yardımın sağlanmasına yönelik olacaktır. Genel sağlık, eğitim, konut, toplum kalkınması, sosyal güvenlik, sosyal sigorta, sosyal yardım, emeğin korunması, çocuk sağlığı, akıl sağlığı, boş zamanların değerlendirilmesi alanlarını kapsayan sosyal hizmetler, toplumun insan kaynağının korunması ve geliştirilmesiyle doğrudan doğru ilgilidir. Böylece çağımızda hoş görülmesi imkansız bir olay olan yoksulluğun, sefaletin ortadan kalkması ve toplumun gelişmesi için zorunlu koşullar sağlanmış olacak, kişiler insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabilmek için gerekli asgari olanakları elde edeceklerdir. Devletin sosyal ihtiyaçları karşılamak üzere yüklendiği kamu hizmetleri arasında herkese genel ve mesleki eğitim yapma olanaklarını sağlamak da vardır. Devletin herkese genel ve mesleki eğitim olanakları sağlamasıyla herkes toplumda eşit olarak ilerleme, maddi, manevi varlığını geliştirme olanağı elde edecektir. Toplum kalkınmasında insanın kişiliğinin gelişmesi, üretimin artmasında eğitim ve öğreniminin birinci planda rol oynadığında şüphe yoktur. Ne var ki bunun içinde toplumda eğitim ve öğrenimin parasız olması ya da kişilere fırsat eşitliğinin sağlanması gerekir. Devletin toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kamu hizmeti alanının gittikçe genişlediği görülmektedir. Kişinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini sağlayacak hizmetleri devlet üzerine almıştır. Ne var ki devletin sosyal ihtiyaçlara, toplumun ortak ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeni hizmetler yüklenmesi yeterli değildir. Devletin toplumda refahı sağlayabilmesi için, sosyal amacını gerçekleştirebilmesi için, ülkenin ekonomik gelişmesi için gerekli tüm önlemleri de alması zorunludur. Yeni ülkenin insan kaynağından ve maddi kaynaklarından en verimli biçimde yararlanılmasının sağlanması, tam çalışmayı gerçekleştirmesi ve ulusal gelirin artışını sağlayacak önlemleri de alması gereklidir. Devlet bunun için ekonomik hayata müdahale etmektedir. Ancak sosyal amaca yönelik bu müdahalelerin olumlu sonuçlar doğurabilmesi için bunların düzenli, uyumlu biçimde yapılması gerekir. Bu da ancak bir plan dahilinde hareket edildiği zaman gerçekleşir. Sosyal devletin ekonomik hayata müdahaleleri bir plan dahilinde yapılmaktadır. Ekonomik plan uygulaması önceleri sosyalist sistemlere özgü olarak görülürken, sonraları özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal devlet sistemini benimseyen kapitalist ülkelerde planlı ekonomi sistemi uygulamışlardır. 2. Dünya Savaşı sonrasında kabul edilen anayasalardan, örneğin 1946 Fransız Anayasası, madde 25, tam çalışmayı ve maddi kaynaklardan rasyonel yararlanmayı sağlamak amacıyla ulusal plan yapılmasını öngörür. 1958 Fransız Anayasası ekonomik, sosyal nitelikli planları öngörmektedir. Madde 70. 1961 Anayasamızda da iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planları yapmak devletin görevi, madde 41, olarak kabul edilir. 1982 Anayasasına göre de, madde 166, devlet ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlayacaktır. Planla izlenecek hedefler ise şöyle belirlenmiştir. Plan milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörecektir. Planda yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilecektir. Yine planda kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınacaktır. Savaş sonrasında kapitalist ülkeleri planlı ekonomiyi iten çeşitli nedenler vardı. Savaşan ülkeler savaş sırasında çok büyük ölçüde zarar görmüş, yıkılmış, yakılmıştı. Bu ülkelerin çözümlenmesi zorunlu ilk sorunları, üretim mekanizmasını tekrar çalışabilir hale getirmekti. Bunun için de bir ekonomik plan dahilinde hareket etmek gerektiği kısa sürede anlaşılmıştı. Hangi tüketim mallarının üretimine ve hangi yatırımlara öncelik tanınacağı sorununun sosyal kriterlere göre çözümlenmesi gerekiyordu. Böyle bir değerlendirmenin de ancak devlet tarafından bir plan dahilinde yapılması mümkündü. Savaş sonrasında sosyal devletin görevlerinden biri de tam çalışmayı sağlamak ve bunu dengeli ve yüksek bir düzeyde tutabilmekti. Tam çalışmanın gerçekleşmesi ve korunması için tüm üretim kaynaklarından azami yararlanmanın sağlanması ve ekonomik krizlerin önlenmesi gerekmektedir. Bu da ancak ekonomik planla gerçekleştirilebilecektir. Plan, ekonomik istikrar ve ekonomik kalkınma, sosyal gelişme için varlığı zorunlu bir unsur olarak kabul edilmiştir. Sosyal devlet, plan ile ekonomik hayata yön verecektir. Özel ve kamu yatırımlarına yön verecek, fiyatları denetleyecek, uygun bir fiyat politikası izleyerek üretimi, planda öngörülen hedeflere yöneltecektir. Kredi dağılımını, tarım ürünleri fiyatlarını kontrol edecek, dış ticareti planlayacak ve kambiyo işlemlerini denetim altında tutacaktır. Planlama ekonomik olduğu kadar sosyal amaçlara da yönelecektir. Örneğin üretimi mümkün olan en yüksek düzeye çıkarma, tam çalışmayı sağlama, ekonomik dalgalanmaları denetleme, paranın değerini koruma, ulusal gelirin adil bir dağılımını sağlama gibi. Böylece plan ile ulusal ihtiyaçlar, hedefler ve kaynaklar belirlenecek, kaynakların ihtiyaçlara cevap verecek biçimde kullanılması ve belirlenen esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacaktır. Sosyal devletin ekonomik hayata sosyal ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek amacıyla yaptığı müdahaleler, akarsulardan faydalanma, altyapı tesisleri, baraj, santral, demiryolu, liman yapma ve savaş sanayi kurma gibi, kamu işletmeleri kurmak biçiminde de kendini gösterir. Bu tür işletmeler çok büyük sermaye gerektirdiğinden ve kar sağlamaktan çok yararlı ve üretici nitelikleri nedeniyle kamu işletmeleri biçiminde gerçekleştirilmeleri toplumun sosyal ekonomik çıkarına uygun görülmektedir. Aynı zamanda sosyal devlet ekonomik nedenlerle devletleştirilerek özel sektörden kamu sektörüne devredilen işletmeleri de yönetir. Devletleştirmeler esas olarak sosyal devlette büyük üretim araçlarının devletleştirilmesi, faaliyeti kamu hizmeti niteliğini taşıyan işletmelerin devletleştirilmesi ve genel olarak fiilen tekel niteliğine bürünen büyük işletmelerin devletleştirilmesi şeklinde olur. Buna paralel olarak devlet toplumda en fazla üretimi sağlamak amacıyla ekonomik ve mali tedbirler olarak ekonominin gelişmesini sağlar.